Ayrım 61, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 564. Kalan iletişim uydularını denetleyenler kabloyla ilgili haberleri aldıkça telsiz trafiği bir parça daha arttı. Neşeli asilerin bir kısmı bu mesajları izleyip kaydetmeye koyuldu. Ötekiler eğlenceyi sürdürdüler. Saks hala ekrandaki denklemlerle boğuşuyordu. Doğuya gidiyor diye belirtti. Doğru dedi Steve. Alçak kısmı aşağı çekerken kablonun ortasında önce büyük bir yay oluşacak, sonra gerisi gelecek. Ne kadar hızla? Söylemesi güç. Fakat ilk seferde 4 saat, sonraki ikinci seferde 1 saat sanıyoruz. İkinci sefer dedi Sachs. Şey, biliyorsunuz kablo 37 bin kilometre uzunlukta ve ekvatorun çevresi ise 21 bin. Yani iki kere dolanacak. Ekvatordaki insanların hızla kaçması gerekir dedi Sachs. Tam olarak ekvator değil dedi Steve. Phobos salınımı onun ekvatordan belirli bir ölçüde sapmasına yol açacak. Hesaplaması zor olan kısım bu. Çünkü düşmeye başladığında kablonun salınımının nerede olduğuna bağlı. Kuzey mi güney mi? Birkaç saat içinde öğreneceğiz. Altı gezgin çaresizce ekrana baktılar. Gelişlerinden beri ekran ilk kez sessizdi. Yıldızlardan başka bir şey göstermiyordu. Asansörün düşüşünü seyretmek için bir gözlem noktası yoktu. Artık herhangi bir gözlemci için uzunluğunun bir parçası dışında kablo uç noktasına dek görünmez olacaktı. Ya da sadece düşen bir ateş hattı olarak görünecekti. Filis'in köprüsüne elveda dedi Nadia. Filis'e elveda dedi Sachs. Margariti Fer grubu saptadıkları uygu aktarımlarıyla yeniden bağlantı kurdu ve bir dizi güvenlik uydusunun alanında gizlice gezebileceklerini keşfetti. Bütün bu kanallardan kablonun düşüşü hakkında parça parça hikayeler toplayabiliyorlardı. Nikosya'dan bir BMM-İB ekibi kablonun kuzeylerine düştüğünü, bir yandan diklemesine katlanırken aynı anda sanki dönmekte olan gezegeni kesip geçecekmiş gibi hızla toprağa sarıldığını bildirdi. Kuzeylerinde olmasına rağmen ekvatorun güneyi olduğunu düşünüyorlardı. Sheffield'dan gelen parazitli ve telaş içindeki bir ses durumun onaylanmasını istedi. Kablo çoktan şehrin yarısını ve doğusundaki çadır hattını ezip geçmiş, Pavonis Mons bayırından aşağıya doğru Tarsis boyunca bir ses patlamasıyla birlikte 10 kilometre genişliğinde bir alanı dümdüz etmişti. Daha da kötü olabilirdi ama o yükseklikte hava öyle hafifti ki bir karşı güç oluşturmuyordu. Şimdi Sheffield'daki sağ kalanlar bir sonraki kıvrılışta güneye mi kaçsınlar yoksa Caldera'nın çevresinden kuzeye mi geçmeye çalışsınlar diye soruyorlardı. Yanıtı duyamadılar ama Marineris'teki Melas Chasma'nın güney kıyısında bulunan başka Korolyov kaçakları kullandıkları asi kanallarından birinden kablonun artık çarptığı yeri parçalayacak kadar güçlü düştüğünü bildirdi. Yarım saat sonra bir Aureum sonda ekibi aradı. Ses patlamalarının ardından dışarı çıkmışlardı ve bir ufuktan diğerine parıl parıl ışıldayarak uzanan Brash kalıntılarıyla karşılaşmışlardı. Bir saat boyunca sorular, varsayımlar ve söylentiler dışında herhangi kötü bir haber ulaşmadı. Ardından kulaklıklı dinleyicilerden biri geriye yaslanıp diğerlerine bir el işareti yaptı ve ortak kanalı açar açmaz heyecanlı bir ses parazitler arasından bağırmaya başladı.
Patlıyor! 4 saniye içinde iniverdi! Baştan başa yanıyordu ve yere çarptığında ayaklarımızın altındaki her şey havaya sıçradı. Burada bir sızıntı sorunumuz var. Sanıyoruz ki çarptığı yerden 18 kilometre uzaktayız ve ekvatorun 25 kilometre güneyindeyiz. Yani bunlardan gerisini hesaplayabilirsiniz umarım. Uçtan uca yanıyor. Göğü ikiye bölen beyaz bir hat gibi. Bunun gibi bir şey hiç görmedim. Gözlerimi kapattığımda hala ışık kıvılcımları görüyorum. Parlak yeşil. Sanki kayan bir yıldız uzamış gibiydi.
Bekleyin. Jorge Intercom'da, onun yakınındaymış ve durduğu yerden sadece 3 metre yüksek olduğunu söylüyor. Burası yumuşak regolit, yani kablo kendi kazdığı bir hendekte olmalı. Diyor ki bazı yerlerde gömülecek kadar derinde ve tam yüzey seviyesine dek içeri gömülmüş. Oralar derelerdeki sığlıklar gibiymiş diyor. Çünkü başka yerlerde 5 ya da 6 metre yüksekliğindeymiş. Sanırım her bir parçası yüzlerce kilometre olacak. Çin Seddi gibi olacak.
Sonra tam ekvatorda olan Escalante kraterinden bir çağrı geldi. Clark'ın koptuğunu duyar duymaz tahliye işlemlerine başlamışlar. Fakat güneye gittikleri için kablo yakınlarına düşmüştü. Kablo çarptıkça patlıyor diye bildirdiler. Göğe eriyik parçacıkları şafağın alacakaranlığında kavislenerek yükselen ve yüzeye düşerken sönüp siyahlaşan lav benzeri havai fişekler fışkırtıyor. Bütün bu süre boyunca Sax ekranından hiç ayrılmamıştı. Şimdi tuşlayıp okurken sıkılmış dudaklarının arasından bir şeyler mırıldanıyordu. İkinci seferinde düşüşün hızı saatte 21 bin kilometreye çıkacak dedi. Neredeyse saniyede 6 kilometreye. Yani onu görebilen herhangi biri için bu bir çıkıntıda ya da kilometrelerce uzakta değilseniz tehlikeli bir yerde, hatta ölümcül bir yerdesiniz demektir. Bir gök taşı çarpması gibi görünecek ve ufku bir saniyeden daha kısa sürede geçecekti. Ardından ses patlamaları gelecekti. Çıkıp bakalım diye önerdi Steve, Anne ve Simon'a suçlu bir bakış atarak. Çoğu giyinip çıktı. Gezginler dış kameradan akan ve ara sıra uydulardan gelen video kliplerle değiştirdikleri bir video görüntüsüyle yetindiler. Yüzeyin gece olan kısmından gelen çekimler göz alıcıydı. Gezegeni ikiye bölmeye çalışan beyaz bir tırpanın ağzı gibi aşağı inen alevli, kıvrık bir hattı gösteriyorlardı. Böyleyken bile yoğunlaşmakta, gördükleri şeye odaklanıp onu anlamakta, dahası ona dair bir şeyler hissetmekte zorlandılar. Yere indiklerinde bitkindiler. Şimdi ise iyice tükenmişlerdi ama yine de uyumak olanaksızdı. Peş peşe video görüntüleri gelmekteydi. Görüntülerin bir bölümü gündüz kısmında uçarak kararmış buharlar çıkaran bir yıkım kuşağı gösteren robot kameralardan geliyordu. Regolit iki paralel püskürtü emdiği halinde ikiye ayrılmış, çarpma şiddetlendikçe daha da egzotikleşen, breşik bir karışımla lekelenmiş kapkara bir kanal oluşturmuştu. Son olarak bir robot uçak kamerası Sax'ın işlenmemiş kara elmaslar olabileceğini söylediği, bir hendeyin göz alabildiğine uzanan görüntülerini gönderdi. Düşüşün son yarım saatindeki çarpma öylesine güçlüydü ki kuzeyden güneye uzanan her şey dümdüz olmuştu. İnsanlar kablonun çarpışını görecek kadar yakında olan hiç kimsenin hayatta kalmadığını söylüyorlardı. Ve robot uçak kameraların çoğu da böylece parçalanıp gitmişti. Yani düşüşün son binlerce kilometresi için hiçbir tanık yoktu. Son bir görüntü Tarsis'in batı yanından o devasa yamaçtaki ikinci geçişten geldi. Kısa ama etkileyiciydi. Gökte beyaz bir parlama ve volkanın batı yakasını kaplayan bir patlama. Bir başka çekim. Batı Sheffield'daki bir robot çekimi. Kabloyu hemen güneyinde patlarken gösteriyordu. Ardından bir deprem ya da ses patlaması darbesi duyuldu ve Sheffield'ın bütün kıyı bölgesi yamaçtan aşağı 5 kilometre aşağıdaki kaldera zeminine doğru ağır ağır toplu bir halde düştü. Bunun ardından parçalara ayrılmış sistemin içinde bir sürü video klip geldi. Ama sadece yinelemeler, geç aktarımlar ya da yan etkileri gösteren filmler oldukları anlaşıldı. Sonra uydular yeniden kapandı. Düşüşün başlamasından bu yana 5 saat geçmişti. 6 gezgin TV'ye bakarak bakmayarak bir şeyi hissetmeyecek, düşünemeyecek kadar yorgun bir halde sandalyelerinde uyukluyorlardı. Şey dedi Sax, şimdi tam da benim 4 yaşında yeryüzünün sahip olduğunu sandığım türde bir ekvatorumuz var. Gezegenin çevresini dolanan büyük siyah bir hat. Sax'a öyle sert baktı ki, Nadia onun kalkıp adamı yumruklayacağından korktu fakat kimse kıpırdamadı. TV'deki görüntüler titreşti ve hoparlörler tıslayıp çıtırdadı. Yeni ekvator çizgisine en azından güneydekini, Shalbatana Vallis'e doğru uçuşlarının ikinci gecesinde kendi gözleriyle gördüler. Karanlıkta onları batıya yönelten geniş düz siyah bir kuşaktı. Üzerinden uçarlarken Nadia sıkıntıyla aşağıya baktı. Onun yapıtı değildi bu fakat bir emekti, yok edilmiş bir emekti, yıkılmış bir köprü. Ve o siyah hat aynı zamanda bir mezardı. Pavonis'in doğu yakasında olanlar dışında yüzeyde bulunanlar arasında pek fazla insan ölmemişti. Fakat asansörde olanların hepsi değilse bile çoğu ölmüş olmalıydı. Yani birkaç bin insan. Kabloda bulundukları yer atmosfere çarpıp da alev alana kadar büyük olasılıkla hayatta olan insanlardı çoğu. Yıkıntıların üzerinden uçarken Sax düşüşün yeni bir videosunu yakaladı. Birisi daha şimdiden canlı olarak ya da hemen sonraki saatlerde ağa gönderilmiş bütün görüntülerden kronolojik bir montaj ayarlamıştı. Oldukça etkileyici bir çalışma olan bu montajda son görüntüler yere çarpıp parçalanan kablonun son kısmıydı. Çarpma alanı bantta oluşmuş bir leke gibiydi. Hareketli beyaz bir lekeden başka bir şey değildi. Hiçbir kamera böyle bir parıldamayı kaydedebilecek yetenekte değildi. Fakat montaj ilerledikçe görüntüler yavaşlatılmış ve olası her şekilde işlenmişti. Bu işlenmiş görüntülerden biri olan son klip insanın canlı olarak göremeyeceği ayrıntıların görülebildiği ultra yavaşlatılmış bir çekimdi. Çizgi gökyüzü boyunca ilerlerken önce yanan grafitin soyulup gittiğini ve gün batımı göğünde görkemle akan akkor bir elmas sarmalını çırılçıplak ortaya çıkardığını gördüler. Hepsi bir mezar taşıydı elbette. Üzerindeki insanlar o noktada çoktan ölmüşlerdi, yanmışlardı. Fakat onları görüntü o kadar tuhaf ve güzelken, bir tür fantastik DNA hayaliyken, saf ışıktan yapılmış bir makro dünyadan gelen ve çıplak bir gezegeni döllemek için evrenimizi yarıp geçen bir DNA iken ölen insanları düşünmek oldukça zordu. Nadia TV seyretmeyi bıraktı. Diğer uçağın konumunu saptamaya yardım etmek üzere yardımcı pilot koltuğuna geçti. Bütün gece boyunca o pencereden dışarı baktı, uyuyamadı. O elmas düşüşün hayalini zihninden bir türlü kovamıyordu. Kadın için yolculuklarının en uzun gecesiydi bu. Kadına sanki şafaktan önce bir sonsuzluk geçmiş gibi gelmişti. Fakat zaman akıyordu. Yaşamlarından bir gece daha ve sonunda şafak attı. Gün doğumundan az sonra Şalbatana'nın yukarısında bir boru hattı servis havaalanına indiler. Boru hattında çalışan ve şimdi orada kapalı kalmış bir sığınmacı topluluğuyla birlikte kaldılar. Bu grubun ortak bir politik tavrı yoktu ve sadece olaylar normale dönünceye dek hayatta kalmak istiyorlardı. Nadia tavırlarını ancak kısmen canlandırıcı buldu ve onları dışarı çıkıp boru hatlarını onarmaya, heveslendirmeye çalıştı. Fakat ikna olduklarını zannetmiyordu. O akşam bir kez daha yine ev sahiplerinin verdiği malzemelerle ağırlaşmış olarak havalandılar. Ertesi şafakta Kar Krateri'nin terk edilmiş havaalanına indiler. 8'den önce Nadia, Sax, Anne, Simon, Sasha ve Yeli yürüyüş giysilerini giymiş krater kıyısına doğru ilerliyorlardı. Kubbe gitmişti, aşağıda bir yangın çıkmıştı. Bütün binalar sağlamdı fakat zedelenmişlerdi ve neredeyse tüm pencereleri kırılmış ya da erimişti. Plastik duvarlar eğilmiş ya da deforme olmuştu, beton kararmıştı. Her yeri is kaplamıştı. Kül yığınları yerde oraya buraya yığılarak kararmış küçük karbon tepeleri oluşturmuştu. Zaman zaman Hiroşima'nın yankısı gibi görünüyorlardı. Evet, bunlar cesetlerdi. Kaldırımlar boyunca bir şeyleri yakalamaya çalışan insanların izleri. Şehrin havası hiperoksijenlenmiş diye belirtti Sax. Böyle bir atmosferde insan derisi ve eti hem yanabilir hem de alevlenebilirdi. Saf oksijen dolu bir test kapsülüne tıkılmış o ilk Apollo astronotlarının başına gelen şey de buydu. Yangın başladığında parafin gibi yanıp gitmişlerdi. Burada da öyle olmuştu. Sokaklardaki herkes alev almış ve meşaleler gibi etrafta koşuşturmuşlardı. Kül yığınlarının duruşlarından görülüyordu bu. Altı eski dost kraterin doğu yamacının gölgesinin içine hep birlikte yürüdüler. Dairesel koyu pembe bir göğün altında ilk kararmış bedenler karmaşasının karşısında durup sonra hızla uzaklaştılar. Yapabildiklerinde binaların kapılarını açtılar, bütün kapalı kapıları yumrukladılar ve Sax'ın yanında getirdiği bir stetoskopla duvarları dinlediler. Kendi bakırımsı kırtlaklarının ardında gürültüyle ve hızla atan kalp atışlarından başka hiçbir ses yoktu. Nadia soluğu kesilmiş ve öfkeli bir halde çevrede dolandı. Kendisini yanından geçtiği vücutlara bakmak için zorladı. Siyah karbon yığınlarına bakarak boylarını tahmin etmeye çalıştı. Hiroşima ya da Pompei gibiydi. Şimdi insanlar daha uzun boyluydu. Yine de kemiklerine dek yanıyorlardı. Hatta kemikler bile incecik siyah sopalara dönüşmüştü. Yakın ölçüde bir yığının yanına geldiğinde öylece bakarak durdu. Bir süre sonra yaklaştı ve sağ kolu buldu. Dört parmaklı eldiveniyle kömürleşmiş bilek kemiklerini temizleyerek şifreli plakayı arandı. Buldu, temizledi. Sonra lazerini üzerinden malın fiyatını saptayan bir tezgahtar gibi geçirdi. Emily Hargrove. Yürümeyi sürdürdü. Benzer büyüklükte başka bir yığına da aynı şeyleri yaptı. Tabo Moeti. Dişçi kayıtlarına bakarak dişleri gözden geçirmekten daha iyiydi bu. Ama hiç böyle bir şey yapmamıştı zaten. Yerel yönetim ofislerinin yakınında tek başına duran, sağ eli kolayca bakabileceği şekilde uzanmış bir kül yığınıyla karşılaştığında kendinden geçmiş ve sersemlemiş bir haldeydi. Plakayı temizleyip kontrol etti. Arkadi Nikolayevic Bogdanov. Gün ışığı saatlerinde gizlenebilecekleri yerlerde saklanarak ya da yolda karşılaştıkları insanların arasına katılarak 11 gün daha batıya doğru uçtular. Geceleri transpondörleri ya da en son karşılaştıkları grubun verdiği yönlendirmeleri izlediler. Bu gruplar genellikle başkalarının varlığını ve konumlarını biliyor olsalar da tek bir direnişin parçası ya da herhangi bir şekilde eş güdümlü değillerdi. Bazıları Korolyov mahkumları gibi Güney Kutbu'na ulaşmayı umuyordu. Diğerleri ise o sığınağı hiç duymamışlardı. Bir bölümü Bogdanovcuydu, diğerleri ise farklı liderleri izleyen devrimcilerdi. Bazıları dinsel komünler ya da ütopyacı deneyler ya da geride bırakılmış yuvadaki hükümetleriyle ilişki kurmaya çalışan ulusçulardı. İliçlerinden bir bölümü de sadece şiddet yüzünden evlerinden kaçarak bir araya gelmiş, hiçbir planı olmayan hayatta kalanlar topluluğuydu. Altı gezgin Korolyov'da bile konakladılar. Fakat kilitlerinin dışındaki ve bazıları heykeller gibi dikilme konumlarına getirilmiş, muhafızların donmuş çıplak bedenlerini gördüklerinde içeri girmeyi denemediler. Korolyov'dan sonra kimseyle karşılaşmadılar. Telsizler ve TV'ler uydular vurulduğunda kapanmıştı. Yollar boştu ve yeryüzü güneşin öte yanındaydı. Çevrelerindeki çözülen don parçaları dışında gezegene varışlarından önceki gibi çıplak görünüyordu. Dünyadaki son insanlarmış, sadece onlar hayatta kalmış gibi uçmayı sürdürdüler. Nadia'nın kulaklarında beyaz gürültü uğulduyordu. Dipnot beyaz gürültü, belirli frekansları kapsayan gürültü sesi. Şüphesiz uçağın vantilatörlerinden kaynaklanan bir şeydi. Nadia vantilatörleri elden geçirdi fakat sorunsuzdular. Diğerleri ona yapılacak günlük angaryalar buldular. Kalkıştan önce ve inişten sonra tek başına yürüyüşlere çıkmasına izin verdiler. Kar ve Korolyov'da karşılaştıklarından onlar da sersemlemişti ve onu neşelendirmek için pek bir şey yapamadılar ki bu da aslında rahatlatmıştı onu. Anne ve Simon hala Peter için kaygılanıyordu. Yeli ve Sax giderek azalan yiyecek kaynakları için kaygılanıyordu. Uçağın kabinleri neredeyse boştu. Fakat Arkady ölmüştü. Artık hiçbir şeyin önemi yoktu. İsyan Nadia'ya eskisinden de boşuna odaklanmamış bir öfke kasılması, köpeğine kızıp sahibini öldürmek gibi görünüyordu. Bütün dünya yıkılmış. Diğerlerine genel kanallardan birine Arkady'nin öldüğünü bildiren bir telsiz mesajı göndermelerini söyledi. Sasha kabul etti ve ötekileri de bunu yapmaya ikna etmeye çalıştı. ''Olanları daha çabuk durdurmaya yarayacaktır.'' dedi Sasha. Sax başını salladı. ''Ayaklanmaların liderleri olmaz.'' dedi. ''Ayrıca kimse bunu duymaktan hoşlanmayacak.'' Fakat birkaç gün sonra birilerinin bunu duyduğu anlaşıldı. Yanıt olarak Alex Zalin'den bir mesaj aldılar. ''Bak Sax, bu Amerikan, Fransız, Rus ya da İngiliz devrimi gibi değil. Bu bir anda her yerde yapılan devrimler gibi. Koca bir dünya ayaklandı ve sadece birkaç bin kişi bunu durdurmaya çalışıyor. Ve bunların çoğu da hala uzayda. Orada iyi bir görüş alanına sahipler. Ama vurulmaları da çok kolay.'' O yüzden eğer Sirtis'e bir kuvvet sokmayı başarırlarsa Helles Pontus'ta bir başkası çıkıyor. Düşün ki uzayda üstlenmiş kuvvetler Kamboçya'daki bir devrimle birlikte Alaska, Japonya, İspanya, Madagaskar'dakileri de bastırmaya çalışıyor. Nasıl yapılır? Yapılamaz. Ben sadece isterdim ki Arkady Nikolayevic bunu görecek kadar yaşasaydı. O da... Bağlantı ansızın kesildi. Belki kötü bir işaret, belki de değildi. Fakat Alex bile Arkady'den söz ederken sesindeki bir cesaret kırılmasını eksiltememişti. Bu olanaksızdı. Arkady siyasi bir önderden çok daha fazla bir şey olmuştu. Herkesin kardeşi, doğal bir güç, insanın vicdanının sesi. İnsanın neyin adil ve dürüst olduğuna dair doğuştan gelen duygusu, insanın en iyi dostu. Nadia gece uçuşlarına yardım ederek ve gündüzleri de olabildiğince uyuyarak acısının geçmesini denedi. Kilo kaybetti, saçları tamamen ağırdı. Kalan bütün griler ve siyahlar da kadının saç fırçasına takılıp döküldü. Konuşmakta zorluk çekiyordu. Boğazı ve midesi mumyalanmış gibiydi, taş gibiydi, ağlaması olanaksızdı. Bunun yerine çalışmaya devam etti. Karşılaştıkları hiç kimsenin fazla yiyeceği yoktu ve kendilerininki de tükenmek üzereydi. Yemekleri yarı yarıya azaltarak sert bir paylaştırma takvimi yaptılar. Laswitz'den yola çıkışlarının 32. gününde yaklaşık 10 bin kilometrelik bir yolculuğun ardından Kahire'ye düşen kablonun en güneydeki bölümünün hemen güneyindeki Noctis Labyrinthus'un güney kıyısından yukarılara ulaştılar.
61. ayının sonu. Sayfa 573.